Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz tiyatro konuşacağız.
Hay hay.
Sever misiniz tiyatroya
Elbette.
Gitmeyi?
Elbette. Eskiden çok giderdik. Yani sinema ve tiyatro eskiden insanların yegane eğlencesiydi. Televizyon olsa bile, televizyon biraz biliyorsunuz mecburi bir seyirlikti. Yani ne uygun görürlerse insanlar onu seyretmek zorundaydınız. Ama tiyatro ve sinema öyle değil. Çocukluğumuzun en büyük eğlencelerinden de. Tiyatronun da sinemadan şöyle bir farkı var. Sinemayı biliyorsunuz biraz daha böyle teknik, önceden çekilmiş, montaj yapılmış, ayarlanmış. Fakat tiyatro size daha canlı geliyor, daha gerçekçi geliyor. Halbuki o da neticede bir oyundur. Oyuncuları karşınızda görüyorsunuz.
Etkileşimi daha fazla
daha
değil
fazla,
mi?
Daha fazla, daha fazla. Bir de düşünüyorsunuz ki şimdi bugün oynanan oyun benim için oynandı. Dün oynanan oyun dünkü seyirciler için oynandı. Şimdi bunlar birbirinin aynısı değil. Bu ısmarlama elbise gibidir. Hı hı. Yani terzinin diktiği elbise gibidir. Aynı elbiseyi bile dikse farklıdır.
Tabii.
Ama sinema öyle değil. Dün seyredenler de aynısını, bugün seyreden de aynısını seyreder. Onun için tiyatro zevklidir. Tiyatronun dekoru, o kuruluşu, kaldırılışı, sahnelerin değişmesi. Bir de tiyatro oyuncularının spontane
ekledikleri
irticali, şimdi ona doğaçlama diyorlar. Hı-hı. İrticali ekledikleri de insanın hoşuna giderdi. Bazı, her tiyatroda olmaz mı ama bazı tiyatrolarda aktüel espriler de yaparlardı oyuncular. Tabii bu oyuncunun biraz zekası, espri kabiliyeti ve aktualiteyi takibiyle de alakalı. Bu da tabii dinleyicilerin hoşuna giderdi.
Ya dışarıdaki hava durumu bile, o gün gelirken karşılaştığı bir zorluk bile belki
tabii.
Doğru yere eklendiğinde
tabii.
O oyunu o güne özel hale evet. Çevirebiliyor. Bir de tabii bizim tiyatroya yatkınlığımız belki de işte orta oyunlarından, meddahlardan gelen bir gelenek. Dolayısıyla biraz daha sinemadan farklı. Topraklarımıza
tabii.
Girişi itibariyle de daha tarihlenmesi farklı.
Tiyatronun bize gelişi sonra, yani Tanzimat devrinde gelmiş modern tiyatronun.
Ama geleneksel
tiyatromuz bizim çok güçlüdür. Hı hı. Yani Türk cemiyetinde, Osmanlı cemiyetinde ciddi bir teatral temayül, telakki anlayış vardır. Bu yani yabancı değildi modern tiyatro. Evet, Avrupa'da modern tiyatro ta eski Yunan trajedilerine tarihleniyor, doğrudur. Orada da biliyorsunuz bütün Yunan şehirlerinde bir tiyatro vardır. O tiyatroda trajediler sergilenir ve onlar yuvarlak olur biliyorsunuz. Şimdiki sahneler gibi değil.
Amfi gibi.
Amfi gibi olur. Bazen yarım, bazen dörtte üç, bazen tam amfi olur. Ondan sonra bunu Roma'da tevarüs etmiş. Roma'ya da geçmiş. Roma'dan Avrupa'ya geçmiş. Ama şurası bir hakikattir ki eski Yunan'da bu kadar rağbet gören tiyatro Roma'da bu kadar rağbet görmemiş. Düşünün, Roma Yunan'dan çok daha medeni olduğu halde Romalıları efendim gladyatör dövüşleri, araba yarışları çok daha enterese etmiş. Günümüzde pek çok entelektüel insanın futbol karşılaşmalarını büyük bir alakayla takip ettiği gibi. Ve ondan sonra da Avrupa'da bu unutulmuştur. Yani eski Yunan ve Roma'da olan şeylerin sonra da Avrupa'da aynen devam ettiği yoktur. Bu çok yanlış bir ön kabuldür. Mesela Hela ve Hamam. Eski Yunan ve Roma'da, bilhassa Roma'da müntahasına çıkmış olan hamam ve helal kültürü Got istilasından sonra, barbar istilasından sonra Avrupa'da unutulmuştur. Biz hep hani Avrupa'da helayı bilmezler, yıkanmayı bilmezler diyoruz. Doğrudur, öyledir. Peki ama ondan önce Romalıların hamamları var. Roma hamamları çok meşhurdur.
Bir yerde bir kayıp mı var?
Kayıp var evet. Arada yani barbar istilasından sonra evet barbarlar büyük ölçüde Roma kültürünü benimsediler ama Roma'nın gündelik adetlerinin pek çoğunu da terk ettiler. Kılık kıyafet, hela, hamam gibi pek çok ev mimarisi gibi geleneklerini kaybettiler. Dolayısıyla tiyatro da Avrupa'da kaybedilmişti. Orta Çağ tiyatrosu çok basit bir takım taklitlere istinad eder. Biliyorsunuz İngiltere'de güçlü oyun yazarı Shakespeare zamanında tiyatro gelişti. O zamanki tiyatro da şimdikinden biraz farklı. O da ortada ama kapalı mekanda oluyor. Tiyatro Orta Çağ'da Avrupa'da ve Yeni Çağ'da, Yeni Çağ'da Avrupa'da bir mizah, bir hiciv vasıtası olarak görülmüştür.
Böyle de artık yavaş yavaş korkulan
evet.
bir kisveye bürünüyor.
Evet. Politikacılar, idareciler, sadece idareciler değil, cemiyetin aksayan tarafları bu isim bazen isimsiz, bazen çok tanınmayan, bazen bir kafe köşesinde sefil bir hayat yaşayan ama kreatif düşünceye sahip kişiler tarafından yazılan piyeslerle tenkit ediliyor, hicvediliyor, karikatürize ediliyor. Politikacılar bunlardan hoşlanmıyorlar, idare edilenler. Ama halkın gazının da bir şekilde alınması icap ettiğini düşünüyorlar ve bunun bir hiciv olduğunu görmezden geliyorlar. Bunu bir mizah olarak görüyorlar. Halk eğleniyor diyorlar. Ama
bilinçaltındaki etkileşimden haberdarlar aslında.
Haberdarlar ama bu tiyatro ciddi bir şekilde yönetenlerin ve yönetilenlerin hicve olarak tarihe geçmiştir. Daha sonra bu tiyatronun daha bir teknik hale geldiğini görüyoruz. 18. asır aydınlanmasında Fransız menşeli tiyatro yazarlarından sonra artık tiyatro günümüz modern halini almış. Çok rağbet edilen, çok tutulan bir sanat kolu olmuş. Krallar, soylular tiyatroyu ve tiyatrocuları himaye etmiş. Saraylarda, hemen her sarayda tiyatro vardır. Tiyatrolarda sadece tiyatro eserleri değil, aynı zamanda tiyatronun müzikal hali olan operalar icra edilmektedir. Böylece operada hem müzik hem tiyatro bir aradadır. Burada senaryo çok daha hafiftir, müzik ön plandadır. Eğer hafif bir mevzuysa buna operet deniyor. Operetler 19. asırdan sonra moda olmuştur. Bugünkü müzikallerin atası diyebileceğimiz bir sanat türüdür. Ama dediğim gibi tiyatro soyluların himayesinde yayılmış. Ama halk da tiyatroya rağbet etmiş. Bize bu modern tiyatronun gelişi dedim Tanzimat sonrası. Tiyatro eserleri yazılmış. İşte Şinasi'nin meşhur şair evlenmesi bunun misalidir. Ahmet Vefik Paşa bizde tiyatroculuğun, modern tiyatroculuğun kurucusu olarak bilinir. Zaten Bursa'da kurmuş olduğu tiyatro Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu ismini taşıyor ve valiyken Bursa'da bütün memurların tiyatroya gitmelerini mecbur tutmuştur. Malumunuz bizde ıslahatçılar biraz ceberutturlar, yani halkı mecbur tutarlar kendi inandıkları doğrulara. Nitekim bunu biz iktidarcılar zamanında da görüyoruz, Cumhuriyet devrinde de görüyoruz. Bu benim doğrumdur, siz de böyle olacaksınız, benim batılı gibi giyineceksiniz, batılı gibi düşüneceksiniz, batılı müzik dinleyeceksiniz. Böyle bir empozeden söz edebiliyoruz. Bu eski bir telakki, temayül, eğilim. Ahmet Vefik Paşa da böyle milleti zorlamış. Anlatanlar diyor ki işte Bursa müftüsünün, Bursa kadısının, valinin korkusundan tiyatroya gidişini seyretmek diyor çok eğlenceliydi. Hatta tiyatrodan bile daha eğlenceliydi diyor o zamana kadar alışmamışlar.
O da ayrı bir gösteri.
O da ayrı bir gösteridir. Evet, modern tiyatronun gelişi bize Tanzimat sonrası ama bizde tiyatro çok eski bir maziye sahip. Bir kere şark cemiyeti derdini, meramını mecazlarla, metaforlarla anlatmayı seven bir topluluktur. Sözlü kültür çok kuvvetlidir, baskındır ve şarklı duygulu insandır, hisli insandır. Duygularını ön planda tutar. Batılı gibi aklı mantığı değil. Ve bu duygularını ifade ederken de bunları açıkça yalın bir şekilde ifade etmez. Bunları başka şeylere bağlayarak, mesela bir şey anlatırken bir hikaye anlatır, bir kıssa anlatır veya tamamen mecaz bir ıstılah, tabir, terim kullanır. Bu şarklının hususiyetidir. Onun için tiyatro bizde çok rağbet görmüştür. Tiyatro bir insanın hislerini, duygularını, düşüncelerini ifade ettiği bir yer olarak görülmüş. Rumuzlu bir şekilde, sembolik bir şekilde ve çok tutulmuş. Şarkın mizah anlayışı da kendine göredir.
Ama burada Doğu ile Batı arasında hem mizah anlayışı farklı ama hem de sahne düzeni, sahneye çıkanlar, kadın erkek, seyirci ya da oyuncu arasında da
çok
ciddi farklar var.
Çok farklı. Bir kere şark kültüründe kadın ve erkek bir arada yaşamadığı için bu tiyatro eserlerinde, ki biz bunlara sonradan orta oyunu adını veriyoruz, ortada oynandığı için. Bu aynı Yunan trajedileri gibi ortada oynanan oyundur. Bir meydana seyirciler...
Bunun için özel bir yer yapılmıyor ama değil mi?
Hayır, yani özel bir yer yoktur.
Bir tiyatro, bir arena...
Bir kahvehane bile bu iş için elverişlidir. Meydanlar, bir köşe, bir sokak köşesi,
bunun
bir arsa...
Bunun için tiyatrodan bize kalan maddi eserler yok.
Yok, evet. Bir bahçe, bir köşkün bahçesi orta oyun için elverişli bir mekandır. Hemen sandalyelerle, masalarla etraf donatılır ve bir yol yapılır ortaya. Orta oyuncular bu ortada oynarlar. Bunun şöyle bir faydası da vardır. Şimdi sinema gibi oturduğunuz zaman sahnenin arkasını göremiyorsunuz. Daha doğrusu sahnedekilerin arka tarafı tek yönlü, tek cepheli,
burada
tek
boyutlu.
Burada
bir üç boyut var.
Burada bir üç boyut vardır. Evet, bu sizin oyunun içinde olduğunuz intibanı size kazandırıyor.
Aynı zamanda oyuncunun da aslında arkasında kalan o seyirciye bir şekilde dönüp ona da bir şey anlatma ve daha fazla efor harcama zorunluluğu getirir.
Orta oyunun için çok hareketli oyundur. Orta oyuncular zaten her tarafa döner. ve seyirci kitlesini de oyunun içine dahil ederek, dönüp onlarla konuşarak, onlara öyle değil mi, siz bu işe ne dersiniz
konuşarak, diyorlar şimdi
interaktif buna. Bir şekilde oynarlar. Bu orta oyuncular erkektirler. Kadın erkek bir arada olmadığı için bunlar erkektirler. Yalnız orta oyuncuların icra-i faaliyet ettiği bazı yerlerde kadınlar için ayrı yerler yapılır ki bunlar umumiyetle mesela bir köşk bahçesidir ve bir köşk salonudur. Kadınlar kafes arkasından orta oyuncuları seyrederler. Peki
harem dairesinde.
Peki orta oyununda kadın rolü yok mu? Elbette ki var. Kadın rolünü erkekler oynarlar.
Kadın kılığına girer. Uygun mudur bu kadın kılığına girmek?
Ya normal şartlarda değildir ama bir tiyatro eseri için yapılıyor. Umumiyetle zaten...
Şimdi de tartışılıyor ya, yani sinema için mesela erkeklerin kadın rolü yapıyor olması. Hoş, şimdi onu yapabilecek bir kadın oyuncu, bir aktrist rahatlıkla bulunabilir ama... yani şimdi de çok tartışılan bir şey bu.
100-200-300 yıl önce bir kadının sahneye çıkması düşünülemezdi. O zamanki ahlak anlayışına göre kadınların sahneye çıkması, şarkısı böyle bir şey mümkün değil. Evet. Kadın tiyatroları vardır, ondan da bahsedelim. Çengikolları, o ayrı bir fasıl. Ama orta oyuncular, neticede zaten onlar, bazı şeyler onlar için hoş görülür. Normalde böyle çok fazla taklit yapmak, insanları güldürmek, şaklabanlık yapmak da mürüvvetli bir insan için hoş görülmez. Ama mesela orta oyuncular için bu bir kusur olarak kabul edilmez. Şimdi orta oyuncular itibar görürler. Siz yapsanız sizin belki cemiyet içindeki haysiyetinizi, şerefinizi düşürebilir. Ama onlar yaptığı zaman bu... bir sanat olur. Orta oyun çok rağbet görmüş bir sanattır, bir eğlencedir. Halk bunu eğlence için seyreder ama aslında orta oyuncuların çok büyük bir misyonu, orta yeni çağdaki Avrupa tiyatroları gibi, cemiyeti ve siyasileri hicvetmektir. Aynı şekilde cemiyetin ileri gelenleri ve siyasiler bunu bilirler. Bundan gocunmazlar. Hoşlanmasalar bile tahammül ederler. Çünkü halkın bütün havaalan deliklerini kapattığınız zaman infilak eder.
Bir yerden.
Evet, bu orta oyunu bunun için biçilmiş kaftandır. Ve masum bir tenkit ve hicividir. Onun için bunu idareciler her zaman hoş görmüştür.
Hatta biraz batıda olduğu gibi doğuda da bazı politikacıların ya da işte ekabir takımının sanatçıları, politik tiyatrocuları sahip çıkması, onları koruması, belki de biraz manipüle etmekten, biraz yönlendirme ihtiyacından da kaynaklanabilir mi?
Mutlaka. Bakın şurada şöyle bir incelik var. Bu sanatçılar hep idareciler ve zenginler tarafından himaye ediliyorlar. Evet, bunda şöyle bir hava da var. Yani ben bunu kontrol altında tutayım. Doğru. Ama şöyle bir şey de var. Ya, oynadıkları oyunlara bakarsanız kendisini himaye eden kişiyi de çok rahat bir şekilde tenkit edebiliyor. Yalnız bunun iddia iki faydası var. Birincisi, çok yakın olduğu için çok daha tesirli olabiliyor. Ve o kişiyi tanıdığı için o kişi bunda bir düşmanlık değil, bir ikaz, bir tavsiye seziyor. İkincisi, abartılı, şahsiyete vuran şeylere girmiyor. Tanıdığı için o şahsiyeti.
Ne
İyiliklerini ve kötülüklerini bildiği için ne kadar söyleyeceğini biliyor. Bu çok daha faydalı, yapıcı şimdiki tabirle oluyor.
Ama gene de umuma açık yerlerde böyle bir eleştirinin yapılıyor olması. Hani kişisel tanışıklığınız varsa bile. Şimdi ben benle ilgili bir eleştiriyi yayın dışında yapmanızı tercih ederim şahsen.
Ama şimdi yönetenler öyle değil. Yönetenler böyle bir tenkide gülüp geçiyorlar. Çünkü bunu o şey mevzusu yapmak da onun için küçültücü bir şey oluyor.
Biraz da galiba şunu görüyorlar. Şimdi siz benle ilgili bir şey söylüyorsunuz. Evet. Diyelim ki. Evet. Sonra ben toplumun buna nasıl tepki verdiğine bakıyorum. Evet. Kim ne diyor, hangi yönden yaklaşıyor. Yani eğer gerçekten yapıcı bir şey yakalamak istiyorsan, ha bak bu tarafları da var diyebiliyorsun. Ama onun dışında dostu düşmanı ayırt etmek için de bir turnusol kağıdına dönebiliyor
doğru,
zaman
doğru.
içinde.
Doğru, ama dediğim gibi idareciler bunu çok farklı bir manada alırlar. Yani bu olması gereken bir şeydir derler.
Siyasetin cilvesi.
Daha mütehammil davranırlar. Normal bir insanın belki tahammül edemeyeceği şey. Ha bir de şu var, hamama giren terler. Şimdi ben öyle diyorum, politikacılar, sanatkarlar, yani medyanın önünde olanlar bazı şeyleri normal halktan daha fazla tahammülle karşılamak mecburiyetindedir. Çünkü onlar müşar bin belamdır eski tabirle. Parmakla gösterilen insanlardır. Hem onlar daha çok dikkatli olmaları hal hareketlerine, hem de bazı şeyleri daha mütehammil olmalılar. Şimdi bu orta oyununun Pişekar ve Kavuklu adında iki karakteri vardır. Aynı Karagöz ve Hacivat gibi. Zaten baktığınız zaman Karagöz ve Hacivat'ın sanki canlı halidir. Birinin yerini Pişekar, diğerini Kavuklu almıştır. Kavuklu Hamdi, Abdurrezzak, Abdi Efendi bunlar meşhur orta oyunculardır.
Hala ödülleri veriliyor.
Ödülleri adına. Veriliyor ve padişah tarafından taltif edilmiş. Padişah bunlara madalya vermiştir. Düşünün Sultanahmet gibi böyle şeylerden çok ürken, vehimli bir padişah bile bunları tahammülle karşılamış. Ama dediğim gibi Osmanlı'da zaten her şey bir edep dairesinde beklenir. Edebe riayet ettiğiniz zaman her şey mümkündür. Orta oyunları sadece Ramazan ve bayramlarda değil, her zaman oynanan ve insanların rağbet ettiği bir oyundur. Düğünlerde, cemiyetlerde de zenginler orta oyunu kolu getirirler ve bir mecliste orta oyunu icra ettirerek davetlilerini, misafirlerini ağırlarlar. Kadınların daha rahat seyrettiği bir orta oyununun muadili de çengi koludur. Daha ziyade kadın düğünlerinde ama her zaman kadın meclislerinde çengi kolu çağrılır. Çengi kolu, çengi bizde oyuncu rakkasiye verilen bir isim. Çeng diye bir çalgı var çünkü. Çeng çalarak onlar sanat icraına başlarlar. Sonradan mana değişmiş. Bu çengiler dansöz değildir. Dans da yaparlar ama dansçı değildir. Bunlar oraya meclise çağırırlar. Bunların bir başı vardır, çengi başı. Benli Fatva vardı mesela, Samatyalı. Bunun mahiyetinde kadınlar vardır. Bu kadınlar taklitçi kadınlardır. Çok basit skeç, parodi arası senaryoları bu kadınlar oynarlar ve kadınları güldürürler. Bunların yaptıkları daha ziyade düşündürücü olmaktan ziyade eğlendiricidir. Taklitler, kadınların kendi aralarındaki gülünç halleri karikatürize eden oyunlar, parodilerdir. Farklı kılıklara girerler. Onlar da burada erkek rolüne girer. Mesela kadın kocası rolüne girer. Bir bıyık takar, bir fes giyer başına. Bu şekilde.
Bunlar hızla değişirdi.
Süratle değişti. Bunların torbaları vardır. Bu torbalardan bu basit
aksesuar. Sahnede yapıyor. Sahnede bakın yapar. Ne kadar enteresan.
Basit hani aksesuarlar.
Arkaya gidip perde arkasından başka bir kıyafetle gelmiyor.
Orada basit aksesuarlar vardır. Bazen içine giyer, bazen orada bulundurur. Hemen zaman kaybetmeden o aksesuarı başına geçirir. O role bürünür. Çünkü süratli bir şekilde intikal eder. Çengi kolu orta oyunu gibi değildir. Bu da enteresan bir tiyatro şekli. Şimdi hani bu televizyonlarda seyrettiğimiz komedyenlerin bazı parodilerine benziyor. Belki onların atasıdır. Bu da bizde çok eski bir eğlence türüdür. Yani Türklerin belki Selçuklulardan kalma bir tür. Kadın kadına eğlence.
Dünyada örnekleri var mı bunların? Hani orta oyunun vardır tabii.
Şark'ta var. Hindistan'da var. Malezya'da var. Bu tür kadın. Ama bunlarda dediğim gibi daha ziyade dans, mistik bir takım hareketlere ağırlık veriliyor. Fakat bizde daha ziyade basit senaryolu skeçler var. Dediğim gibi defle başladığı için bunlara çengi adı verilmiş. Hı hı. Ama bunlar çok oturaklı, namuslu kadınlardır. Yani yanlış anlaşılmasın.
Peki gelelim Tanzimat sonrası tiyatroya. İşte bir dönem anı kitaplarının hemen hepsinde tiyatroların direkler arasının yerleri mutlaka var. Anlatılanlar işte çocukken giderdik diye başlayanlar var. Yine burada Türk kadınını sahnede görmüyoruz ama artık kadının yavaş yavaş sahneye çıktığını görüyoruz.
Evet. Şimdi tiyatro Tanzimat devriyle girdi ve bir Avrupa eğlencesi olduğu halde tutuldu. İnsanlar rağbet ettiler. Biliyorsunuz tiyatroda bir trajedi vardır, acıklı bir dram vardır normal. Bir de komediler, mizahlar vardır. Daha ziyade bizdeki tiyatrolar trajedi ve dram ağırlıklıdır. Çünkü komedinin yerini zaten orta oyunu gibi, çengi kolu gibi ananevi oyunlar devam ettirmektedir. Ve meddahlar gibi. Onlar çok fazla, ki güldürmek de daha zordur biliyorsunuz ağlatmaktan. Daha ziyade trajedi ve dramlar olarak girmiştir. Ortalama yazarlar veya Fransızca bilenler hemen Fransız piyeslerini Osmanlıcaya tercüme ve adapte etmişlerdir. Yani adapte diyorum
akıllıca
çünkü
bir şey yani
çünkü
işteyse.
Orada olup bitenler Türkiye'de hoş karşılanmayabilir, hı-hı, anlaşılmayabilir, alaka çekmeyebilir. Bunların bazıları isim değiştirilerek yapılmıştır.
Esinlenmişler galiba değil mi?
Esinlenmiş. Bazısı ise aynen isimler muhafaza edilerek yapılmıştır. İşte Ladamo Kamelya, Kamelyalı kadın, işte Veremli Aşk gibi bir isimle bizde de rağbet görmüş. Bunları oynayanlar ekseri ya ecnebi oyunculardır. Mesela Mınakyan Kumpanyası çok meşhurdur. Mınakyan bir Ermeni aktördür. Daha ziyade tiyatro aktörlerinin Ermeni olduğunu görüyoruz. Rumlardan da var, Türklerden de var ama ekseri gayrimüslimlerdir. Bunlar kadınlı erkekli icraî faaliyet ederler. Hani kadınlar çıkmıyordu, gayrimüslim kadınlardır. Gayrimüslim kadınların sahneye çıkmasına izin verilmiş. Çünkü onlarda tesettürün isfan farz görülmediği için. Yani madem çıkıyorlar çıksınlar ama Müslüman kadınların sahneye çıkması sureti katiyede men edilmiş. Ve böyle bir ihbar geldiği zaman o tiyatro kumpanyası kapatılmış, icraî faaliyeti men edilmiştir. Bu tiyatro kumpanyaları her zaman faaliyet göstermekle beraber en çok hasılatı Ramazan ayında yapmaktadır. Çünkü Ramazan'da iftarla sahur arasındaki zamanı değerlendirmek isteyen İstanbullular bu kumpanyalara devam ederler. Direkler Arası denilen bugünkü Şehzadebaşı çok sonraları ortaya çıkmış bir yer olmakla beraber tiyatro kumpanyaları hep burada bulunduğu için burası bir eğlence merkezi olmuş. Tiyatro kumpanyaları Ramazan'da icraî faaliyet göstermekle beraber diğer zamanlarda da vardır. Turne yaparlar. Bu kumpanyalar Anadolu'ya giderek Anadolu şehirlerinde de yine belli aralıklarla tiyatro faaliyetinde bulunurlar. Hatta gittikleri şehirde birkaç temsil üst üste verdikleri zaman oradaki halk böyle şeylere yabancı olduğu için bunların hepsine birden devam ettiği olur. Hatta öyle olurdu ki tiyatronun libretto denmez de senaryosunu ezberlerlerdi. Yani başka hiçbir eğlence yok Anadolu'da bir kasabada veya şehirde. Bu tiyatro kumpanyasının oyuncularına da işte alem yapalım gibi bir takım abes tekliflerde bulundukları da olmuştur. Yani onları hani hafif meşrep kadın olarak görüp ama sonradan yavaş yavaş artık tiyatronun da bir batılı da olsa bir sanat olduğu ve burada faaliyet gösterenlerin sanatkar olduğu fikri artık halka yerleşmiştir. Cumhuriyet'ten sonra tiyatroya çok emniyet verildi. Malumunuz batılı tarzda bir hayat tarzı dikte ettirildiği için mesela o zamana kadar opera Osmanlı'da vardı. Operetler gelir, icra, evet ama çok tutulmazdı. Sarayda bile tiyatro vardır Yıldız Sarayı'nda. Sultan Abdülhamit bu tiyatroda kendi hususi tercüme ettirdiği tiyatro eserlerini oynattırır. Hem harem kadınlarını eğlendirir. Çünkü biliyorsunuz çok fazla dışarı çıkma imkanı bulmayan hanımlar için tiyatro bir eğlencedir. Hem de yabancı misafirlerini burada ağırlardı. Tiyatro biliyorsunuz insanın biraz akşam eğlencesi yumuşadığı bir yer olduğu için pek çok siyasi işi de diplomatik işi de bu tiyatro locasında hallettiği rivayet olunur. Hatta bununla alakalı bir suikast teşebbüsü bile olmuştur. Bir tiyatro kumpanyası Belçika'dan gelen padişaha suikaste kalkışmış. Fakat daha önceden padişah ilk kumpanyanın bütün artistlerini önce bir resimlerinden görmüş. Sonra tiyatro oynarken o artistlerden birini o farklı birisi olduğunu görünce hemen tiyatroyu tatil ettirmiş. Tahkikat açılmasını emretmiş ve o kişinin bir suikastçı kadın olduğu ortaya çıkmıştı.
Enteresan.
Evet. Sultanımız çok dikkatliydi. Cumhuriyet'ten sonra opera, konser ve tiyatro faaliyetleri özendirildi. Şarka mahsus eğlenceler ikinci plana düştü ve çoğu da yasaklandı biliyorsunuz. Fakat enteresandır. Cumhuriyet devrinde tiyatroya hatta operaya rağbet eden halk Cumhuriyet devrinde rağbet etmedi. Bunu bir dikte vasıtası olarak gördü. Tiyatro beklenen
demek ki.
Evet, beklenen rağbeti Cumhuriyet devrinde kazanamadı. Ondan sonra zaten sinemanın çıkıp yaygınlaşması ve televizyonun yaygınlaşmasıyla yani yeni biz buna eğlence diyoruz ama eğlenceydi tabii çıkmasıyla İletişim. Tiyatronun eski gücü kalmadı ama dediğim gibi her zaman birebir sanatçıyla seyircinin birebir irtibatını temin ettiği için tiyatro mümtaz bir yerde kaldı.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.